Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülken için felaketi sürüklüyor diyor.
Bu yanlış bir yanaşmadır.
Ben İslam'ın ve harici merkezler siparişini yerine getirir.
İran şey, terörist bir nefi, o şim, o çin yapıyor.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scholz. Ausgelöst. Ist meine jetzt allerdings.
Yes, certainly. I'm a founder member of Viva Palestina, which.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. AKP iktidarının muhalefet partilere karşı izlediği politikaların devamında HDP'nin 5. milletvekili Leyla Zana da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden ihraç edildi değerli dinleyiciler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Ağrı halkını Halkların Demokratik Partisi'nden temsil eden Leyla Zana bu partinin meclisteki milletvekilliği grubundan ihraç edilen 5. milletvekili oldu. Ağrı halkının milletvekili Leyla Zana'nın milletvekilliğinden ihraç edilmesine gerekçe olarak Leyla Zana'nın sürekli devamsızlığı ve meclisin oturumlarına katılmaması ileri sürüldü. Biz de bugünkü sohbetimizde bu konuyu değerlendirmeye çalışacağız sohbetimizde. Avukat ve siyasi analist Sayın Sıtkı Zilan bizim telefon hattımızdadır bugün. Sıtkı Bey hoş geldiniz. Saygılaştınız efendim.
Hoş bulduk efendim. Buyursunlar.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Şimdi Ağrı Milletvekili Leyla Zana'nın Türkiye Meclisi'nden ihraç edilmesinden sonra HDP'nin meclisteki milletvekili sayısı 53'e geriledi bildiğiniz gibi ve son bir yılda da meclisteki muhalefet milletvekillerine yönelik başlatılan bu tutuklama operasyonları yüzünden HDP'li 10 kadar milletvekili de hapiste yatıyor. Şimdi ilk önce bir avukat ve analist olarak siz bu meseleyi nasıl bakıyorsunuz? Buradan başlayalım. Daha sonra başka sorum olacak efendim.
Yani bu Türkiye için bir hukuk ve demokrasi sorunudur başta. Türkiye'deki rejim yani Kemalist Türkçü karakteri var. Bu nedenle anti-Kürt bir bakış açısı var. Kürtlerin siyaset yapması belli bir yere kadar müsamahayla karşılanıyor. Ama onlara göre işte kırmızı çizgi dedikleri şeylerde de hemen harekete geçiyorlar. Leyla Zana meselesi 90'lı yıllarda da biliyorsunuz aynı şekilde hapis yattı, ceza aldı. Yani siyasi şeylerinden, faaliyet ve düşüncelerinden dolayı. Buradaki mesele şeye bağladılar. Devamsızlık. Niye devamsızlık? Çünkü yemini kabul edilmedi. Yemin edemeyince meclis oturumuna katılamıyor. Böyle bir şey var, bir prosedür var. Peki o yeminin içeriği nedir? O yemin asla edilmez. Yani medeni bir insanın etmemesi gereken. Haydi maslahata göre şu andaki milletvekilleri ediyor. Yani AKP'li bir vekil için de o yemin zuldür. Nedir? Yine Türklüğe bağlıyor, Kemalizme bağlıyor, resmi ideolojiye bağlıyor. Böyle olunca yani nötr bir yemin değildir. Yani evrensel hukuka göre bir yemin değildir. Tabii insanın mesela Leyla Zana da Türk kelimesi yerine Türkiye dediği için, Türkiye halkı dediği için. O kadar yani sen niye Türk demedin de Türkiye dedin. Yani ben olsa bilmiyorum yani bunun örnekleri var. Mesela Yunanistan'da bir başbakan şey yapmadı, yemin etmedi papaz karşısında. Niye? Yani ben inanmıyorum dedi, ben etmiyorum. Sonra o protokolü değiştirdiler. Yani olması gereken şudur, yemin metninin değişmesidir. Hukuka uygun, evrensel hukuka uygun bir şekilde. Tabi bunlar bahanelerdir. Şu anda HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da içeride biliyorsunuz.
Evet.
Ne yapmış? Diyor ki terör örgütünün yöneticisisin. HDP'nin bir terör örgütü muamelesi görmesi çok yanlış yani. Nasıl olabiliyor? İki vazifeyi birden mi yaptı? Her şeyi koruması var. Devletin 24 saat bir anlamda haberdar olduğu gözetimi altında. Ne zaman bu terör örgütünü yönetti?
Evet.
Yani devletin koruma verdiği yani genel başkan düzeyinde cumhurbaşkanı adayı olmuş birisi. Yani bunu bir terör örgütünü yönetmesi mümkün değil. HDP yönetmiş. Yani şunu demeye getiriyorlar. HDP de siz işte terör örgütüsünüz. Yani bu çuvala sığmıyor. Başka zamanlar da oldu. Yani asıl sıkıntı şeydir. Yani Kemalist Türkçü bakıştır. adil bir bakış açısının yakalanmaması, bir fiiliyatın yakalanmamasıdır.
Peki.
Bu kadar.
Peki. Şimdi bazı gözlemcilere göre Sıtkı Bey, Amerika devletinin bölgede başta Suriyeli Kürtlere olmak üzere bölgenin Kürt yapılanmalarına yaptığı askeri, siyasi ve propaganda yardımları Ankara yönetiminin Türkiye'de yaşayan Kürtlere karşı adeta savaş açma kararında etkili olduğunu belirtiyor. Siz katlıyor musunuz buna?
Vallahi bu olayı şöyle değerlendirmek lazım. Yani İslam alemi kendi insani, hukuki, siyasi standartlarını belirleyip bir evrensel standartlara ulaşsaydı, bu Kürdistan meselesinde bu bağlamda çözseydi, herkesin maslahatına olurdu. Hem Kürtlerin, hem Türklerin, hem her tüm bölge devletlerinin. Bunu yapamayınca bu yumuşak karnı oluyor. İran'ın da, Türkiye'nin de, Irak ve Suriye'nin de. Buradan kaynaklanan bir şey vardır. Şimdi Suriye'de Amerika'yı davet eden Türkiye'di. Türkiye'nin FETÖ taraf değiştirmesi son 2-3 yıldadır. Yani İran'a, Rusya'ya, Esad'a yanaşması. Önce Amerika'yla iş tuttu. Sonra alanda anlaşamayınca ters düştüler. En sonda 15 Temmuz'dan sonra bu ayyuka çıktı. Amerika bizi devirmeye çalıştı. Ya Amerika Türkiye'de bunu ilk defa yapmıyor ki. 60'ta askeri müdahale oldu. 70'li yıllarda 71-2'de 12 Mart muhtırası oldu. 80 ihtilali oldu. 28 Şubat postmodern darbesi oldu. 15 Temmuz'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geleneğine uygun bir darbe girişimidir. Sadece başat aktörleri değişmiş. Kim? Gülen cemaati bunun başat aktörü olmuş. Hepsi bu kadar. Yani şu anda Sayın Erdoğan'ın sağında MHP var, solunda Periçek var. Bu ikisi de ihtilalcıdır. Nereden anlıyoruz? MHP 60 ihtilalinde ihtilalcilerin bildirisini okuyan Türkeş'tir. Biz Mısır'daki askeri darbede aydınlık grubunun tavrını gördük. Onların yayın organlarında Sisi destekliyorlardı, darbeyi destekliyorlardı. Yani siz bu darbecilerle darbeye karşı, darbe zihniyetine karşı nasıl mücadele edeceksiniz? Yolu nedir? Bu Türkiye'deki Müslüman çoğunluk zaten var. Bunu manipüle ediyorlar. Bunu hak ve adalet üzerine, yani Kur'an'ın emri nedir bize? İyilikte yardımlaşınız. Sen bu gücünü, bu diyelim ki iktidar gücünü iyiye mi kötüye mi kullanıyorsun? Türkiye'de sosyal adalet sorunu var, hukuk sorunu var, şeffaflık sorunu var. Kürdistan meselesiyle ilgili var, Alevilerin işte kültürel hakları sorunu var. Hiçbiri çözüme kavuşturamadı. Tabii diyor ki dış güçler bırakmıyor. Onlar bırakmayacak, sen suçu meşru kılmaz. Ne kadar
evet.
Ağır olursa Türkiye'nin şartları. Yani bir suç başka bir suçu meşru kılmaz. Biz haktan, adaletten ayrılmamalıyız.
Peki.
Bana sorarsan mesela ben
evet.
Birlikten, ittifaktan yani İslam aleminde yardımlaşmadan yani kimse kimse zulmetmesin, kimse adaletten ayrılmasın. Bu çerçevede olaya bakarsak Türkiye'nin de maslahatını istiyoruz, İran'ı da istiyoruz. Onlar da zarar görmesin devlet olarak, toplum olarak. Ama Kürtler de haklarına kavuşsun. PKK'ya getireceğimiz eleştiri mutlaka vardır. Ona da getiririz. Yani biz sıfır şiddeti savunuyoruz bu bağlamda şahsen, yapı olarak, çevre olarak biz sıfır şiddet diyoruz. Tüm sorunlar siyasi ve diplomatik yollardan çözülsün diyoruz.
Peki. Son soru olarak Sayın Sıtkı Zilan. Şimdi geçtiğimiz gün CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu başta olmak üzere hiçbir milletvekilinin hapishanede olmasını istemiyoruz. Bu bir demokrasi ayıbıdır şeklinde konuştu. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu arada sergilediği tutumunu AKP'ye karşı nasıl siz görüyorsunuz?
Yani CHP şu anda parçalı bir yapıdadır. Eski demek. 4-5 eğilim var ama başa 2 tane eğilim var. Bir işte Kemalist eğilim, bir de diğer eğilimler. Yani şu anda biliyorsun Kılıçdaroğlu bir Dersim Kürdüdür. Yani Alevi bir Kürttür. Orada başkaları da var. Yani o aslen zihnen Kemalist değildir. Ama öyle bir kurgulama var. Öyle bir kurgulama var. Yani aynılık arz etmiyor. Bu bir, bunu böyle teslim etmek lazım. Yani CHP şu anda demokrasi mücadelesi falan eski kamburundan dolayı yapamıyor. Dersim var, Türkiye'deki o faşizan uygulamalar hepsinde şeyim var. Katliamlarda, Müslümanlara husumette, Kürtlerde husumette Kemalizmin, CHP'nin imzası var. Orada bir yüz eleştiri yapmadıkları için, yeni bir başlangıç yapmadıkları için sıkıntıları var. Halka inandırıcı gelmiyor. AKP de bundan iyi istifade ediyor. Muhalefeti hepsini bir araya getirebilecek bir güç de gözükmüyor. Bir ara HDP 13 puan aldı biliyorsun %13 seçimde. Bunun %25'lere yükselme ihtimali vardı. Yani HDP'nin CHP'nin önüne geçmesi, yani ana muhalefet olması ihtimali doğdu. Bunu sabıta ettiler. Yani Türk devlet aklı bunu sabote etti. İstemediler Kürtler ana muhalefet olsun. HDP'de. HDP'nin de tabii ki sorunları var. Ne sorunları var? O da PKK'nın işte ideolojik vasayeti, fiili vasayeti, buna siyasi vasayeti. Bunlar hep eleştirdiğimiz konular. Ama bu çözüm, onu tasfiye etmeyi değil. Çözüm elini güçlendirmek, vasayetten kurtarmaktır. Tüm partiler için geçerli. Yani yine geliyoruz, takmıyor buraya. Türkiye'de bir vasayet sistemi var. Devam ediyor. Mesela yargıda bu tutuklamaları kim yapıyor? Yargıyı eliyle yapıyorlar. Türkiye'de yıllarca Kemalist yargı eliyle insanlar mağdur edildi. Müslümanlar, Kürtler, herkes. Sonra bu Gülen cemaati yargısı çıktı. Onlar da adil davranmadılar. Şu anda da AKP koalisyonunun, yani MHP, onlar Kemalist ulusalcıların bir vasayeti var yargı üzerinde. Yargı Türkiye'de hiçbir zaman tarafsız ve bağımsız olamadı. İki yönü var bu işin. Hem bağımsız olacak, kendi kararı kendi verecek, hem de orada adil olacak. Yani burada ideolojik bir vasiyet için nedir? Maalesef bunu şey. Yani şu anda sadece CHP'liler değil, gazeteciler değil, milletvekilleri değil, herkes mağdur.
Evet.
Şu anda Gülen cemaatine karşı tutuklama furyasının da bir sürü mağduru var. %90'ı örgüt üyesi olmadı. O muameleyi görüyor, mağdur ediliyor. Bunu açıkça biz hükümete de söylüyoruz. Yani muhataplarımıza da söylüyoruz. Yazıktır, günahtır. Evet.
Peki, Sayın Kızılan, kırmadığınız için çok teşekkür ederim, görüşlerinizi bizimle paylaştınız.
Sağ olun.
Çok sağ olun. Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde avukat ve siyasi analist Sayın Sıtkı Zilan ile konuştuk röportajımızda. Türkiye Meclisi'nde Kürt parlamenterlerin ihraç edilmesi meselesi üzerinde analizler dinlenmiş olduğunuz bugünkü sohbetimizde. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız programlarla ilgili bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programda buluşana dek hoşça kalın.